Ayrım 14.
Beceriksizliği gözünüze çarptı mı? Arada bir tam bozguna uğruyordu. Üstelik böyleleri başkalarına hükmetmeye bayılırlar. Hadi hoşça kalın. Ganya gelişinden daha rahat, daha neşeli bir tavırla çıktı. Prens 10 dakika kadar kıpırtısız, dalgın durdu. Kolya'nın kafası yeniden kapıdan uzandı. Yemek yemeyeceğim Kolya. Yapan Çinler'de kuvvetli bir kahvaltı yaptım. Kolya girerek prense bir mektup uzattı. Generalden geliyordu. Katlanmış, yapıştırılmıştı. Mektubu getirmenin ona ne kadar güç geldiği Kolya'nın yüzünden okunuyordu. Prens okudu, kalkıp şapkasını aldı. İki adımlık yer, dedi. Şişenin başında pinekliyor. Nasıl itibar ediyorlar onu anlamıyorum. Kuzum prens, size mektup verdiğimi bizimkilere söylemeyin. Böyle mektuplar götürmeyeceğime 1000 kere yemin etmiştim. Ama elimde değil, acıyorum. Hem hiç çekinmeyin, birkaç kuruş işini görür onun. Benim zaten bir düşündüğüm vardı Kolya. Babanızı görmem gerekiyordu. Bir konuda konuşacaktım onunla. Hadi gidelim. 12. Kolya, Litaynaya sokağından pek uzakta olmayan bilardolu bir kahveye götürdü prensi. Binanın alt katındaki kahveye sokaktan giriliyordu. Ardalyon Aleksandrovich buranın gediklilerinden olduğu için özel bir odada, sağda köşede oturuyordu. Önünde bir şişe, elinde de gerçekten Independence gazetesi vardı. Prensi bekliyordu. Onu görür görmez gazeteyi bırakarak uzun uzun açıklamaya girişti. General kafayı bulduğu için prens söylediklerinden pek bir şey anlayamadı. Generalin sözünü keserek, 10 rublem yok, dedi. İşte bir 25'lik. Bozdurup 15'ini bana verin. Yoksa ben de meteliksiz kalırım. Tabii efendim, hemen, emin olun. General, sizden bir dileğim var. Siz Nastasya Filipovna'nın evine gittiniz mi hiç? Ben mi? Sorar mısınız? Hem de kaç kere azizim, kaç kere? General bunları kendini beğenmiş, yüksekten bakan bir tavırla bağırarak söylemişti. Ama sonradan kendiliğimden ayağımı kestim. Çünkü şu yakışıksız birleşmeye olumlu davranmak istemiyordum. Siz de gördünüz, bu sabahki olayın içindeydiniz. Ben bir babanın, uysal, hoşgörülü bir babanın yapabileceği her şeyi yaptım. Ama artık ortaya bambaşka bir baba çıkacak. Görecekler, bakalım o zaman değerli bir eski asker mi bu entrikanın hakkından gelecek, yoksa utanmaz bir kamelyamı soylu bir aileye girmeye başaracak. Ben de sizden bir tanıdık olarak beni bu akşam Nastasya Filipovna'ya götürmenizi rica edecektim. Bugün oraya mutlaka gitmeliyim. Ama nasıl gideceğimi bilemiyorum. Daha yeni tanıştırıldım ama çağrılmadım. Yine de bugün resmi davete gidebilmek için bazı görgü kurallarını çiğnemeye hazırım. Varsın alay etsinler benimle. General büyük bir sevinçle haykırdı. Benim istediğim de buydu zaten. Sevgili genç dostum. Ben sizi bu önemsiz nesne için çağırmamıştım. General yine de parayı kapıp cebe indirdi ve devam etti. Ben sizi Nastasya Filipovna'ya karşı yanımda yer almaya, daha doğrusu Nastasya Filipovna'ya karşı açtığım savaşta birlikte çarpışmaya çağıracaktım. General Ivolgin'le Prens Mışkin. Bakalım bu birleşmeyi nasıl karşılayacaklar? Ben de ona doğum gününde ince bir dille ultimatumumu vereceğim. Doğrudan doğruya değil de dolaylı olarak ne demek istediğimi anlayacak. Yine de her şey bütün açıklığıyla ortaya çıkacak. O zaman Ganya nasıl davranması gerektiğini kendi düşünsün. Değerli babası mı yoksa ne idüğü belirsiz bir takım insanlar mı? Ne yapalım? İş olacağına varır. Düşünceniz çok yerinde. Saat 9'da gideriz. Daha vaktimiz var. Nerede oturuyor? Buradan oldukça uzakta. Büyük tiyatronun yanında. Meydana yakın bir yerde. Mitovtseva'nın evinde birinci katta. Büyük bir toplantı olmayacak. Yaş günü toplantısı. Ama erken dağılacaklar. Akşam iyice bastırmıştı. Prens hala oturuyor, başladığı öykülerin sonunu getiremeyen generali dinliyor, sabırla bekliyordu. General prens gelince yeni bir şişe ısmarlamış, bir saat sonra onu da bitirmişti. Arkasından bir şişe daha istedi. General bu süreye neredeyse bütün bir yaşam öyküsünü sığdırmıştı. Prens sonunda kalkarak daha fazla bekleyemeyeceğini söyledi. General şişenin dibinde kalanı da içti, kalktı ve pek sağlam olmayan bir yürüyüşle odadan çıktı. Prensin son derece canı sıkılmıştı. Ona böyle budalaca güvenmesinin nedenini kendi de anlayamıyordu. Aslında pek güvendiği de yoktu ya. Bir rezalet pahasına bile olsa Nastasya Filipovna'nın evine girebilmek için generale bel bağlamıştı. Hem öyle fazla bir gürültü kopacağını da tahmin etmiyordu. General iyice sarhoş olmuştu. Coşkunlukla, yüreği sızlayarak içli içli konuşup duruyordu. Ailesinin yolsuzluklarını anlatıyor, her şeyin yıkılıp gideceğini, buna bir son vermek gerektiğini söylüyordu. Litenaya sokağına geldiler. Buzlar çözülüyor, hazin, ılık, pis bir rüzgar sokaklarda ıslık çalıyordu. Arabalar çamurlu sulara bata çıka gidiyor, binek ve yük atlarının nal sesleri kaldırımlarda çınlıyordu. Yayalar neşesiz, ıslak bir kalabalık halinde yaya kaldırımlarında gidip geliyorlardı. Sarhoşlara da rastlanıyordu. General, "Şuşuk içindeki konakların birinci katlarını görüyor musunuz?" diyordu. "Orada oturanların hepsi arkadaşımdır. Ben de onların en kıdemlisi, en çok çekmiş olanı. Büyük tiyatronun yanında kuşkulu bir kadının evine yaya olarak sürükleniyorum. Göğsünde tam 13 kurşun yarası taşıyan ben. İnanmıyor musunuz? Pirogov sırf benim için Paris'e telgraf çekmiş. Kuşatılmış Sivastopol'u bir süre için terk etmişti. Paris saray doktoru Nelaton da bilim adına serbest geçiş izni alarak kuşatma altındaki Sivastopol'a beni muayeneye gelmişti. Bunu bütün büyükler bilir. Benden, ha şu 13 kurşun yarası olan Ivolgin diye söz edilir. Şu evi görüyor musunuz prens? Burada birinci katta eski arkadaşım General Sokolovich oturuyor. Soylu ve kalabalık bir ailesi var. İşte bu ev. Bir de Nevski'de 3, Morskaya sokağında 2 ev. İşte benim çevrem bunlar. Yani görüştüğüm ahbaplar. Nina Aleksandrovna durumumuzu çoktan kabullendi. Ama ben eski günleri unutamıyor, hala bana tapan eski arkadaşlarımla dostlarımın aydın çevresinde hazır buluyorum. Şu General Sokolovich'i alın. Hoş, onlara çoktandır gitmedim. Anna Fedorovna'yı da görmedim. Aziz Prens, biliyor musunuz, insan evine konuk kabul edemeyince kendisi de bir yere gidemiyor. Şey, yoksa söylediklerime inanmıyor musunuz? Ama en iyi dostumun ve çocukluk arkadaşımın oğlunu bu sevimli aileye niçin tanıtmayayım? General Ivolgin ve Prens Mışkin. Orada olağanüstü bir kız göreceksiniz. Hem de bir değil, iki, hatta üç. Güzellik, eğitim, ileri görüş. Kadınlık sorunları, şiirler. Bütün bunlar son derece güzel bir ustalıkla bağdaşıyor. Kısaca başkentin ve toplumumuzun incisi. Her birinin para olarak en aşağı 80'er bin rublesi de var üstelik. Yine de kadınlıkla, sosyal durumla ilgili konular yanında para da pekala yer alabilir. Sizi oraya %100 götürmeliyim, %100. General Ivolgin ve Prens Mışkin. Parlak doğrusu. Hemen mi, şimdi mi? Ama unutmayın ki, diye başlayacak oldu Prens. Zarar yok, zarar yok, unutmadım. Hadi gidelim, işte şu muhteşem merdivenden. Vay canına, kapıcı da yok. Bayram olduğu için çıkmış olmalı. Kovamadılar daha şu sarhoşu. Bu Sokolovich özel hayatında olsun, memurluk hayatında olsun, bütün mutluluğunu yalnız bana borçludur. Başka hiç kimseye değil. Ancak, geldik işte. Prens artık ziyarete karşı koymuyor, generali kızdırmamak için boyun eğmiş görünüyordu. General Sokolovich'li ailesinin yavaş yavaş bir serap gibi ortadan silineceğine, onların da generalle rahat rahat dönüş yolunu tutacaklarına inanıyordu. Ama bu umudunu korku içinde kaybetmeye başladı. Çünkü general burada gerçekten bir ahbabı varmış gibi prensi merdivenlerden çıkarıyor, ikide bir matematik bir kesinlikle biyografilerine, konumlarına ait ayrıntılı bilgiler veriyordu. Sonunda birinci kata çıktılar ve zengin bir dairenin önünde durdular. General çıngırağa dokunur dokunmaz prens kesin olarak kaçmaya karar verdi. Ancak garip bir hal dikkatini çektiği için yeniden durakladı. Yanlışınız var generalim, kapıda Kulakov yazılı. Oysa siz Sokolovich diyordunuz. Kulakov? İsim bir şey göstermez ki. Burası Sokolovich'in dairesi. Ben de Sokolovich'in zilini çalıyorum. Kulakov vız gelir bana. Bakın açıyorlar. Kapı gerçekten açıldı. Bir uşak, "Beyefendiler evde yoklar," dedi. Ardalyon Aleksandrovich içten bir üzüntüyle, "Vah vah, çok yazık, ne aksilik," diye söylendi. General Ivolgin ile Prens Mışkin'in saygılar sunduğunu ve çok üzüldüklerini söylersin. O sırada odalardan birinden açık kapıya doğru bir kadın başı uzandı. Evin ya kahya kadını ya da dadısı olan bu kadın 40 yaşlarındaydı. Koyu renk elbise giymişti. Kadın General Ivolgin ve Prens Mışkin isimlerini duyunca merak ve güvensizlikle yaklaştı. Generale ayrı bir dikkatle bakarak, "Maria Aleksandrovna evde yoklar. Küçük hanım Aleksandra Mihailovna da büyük annelerine gittiler," dedi. "Aleksandra Mihailovna da mı? Allah Allah, ne aksilik bu. İnanır mısınız hanımefendi? Böyle aksilikler hep bana çatar. Çok rica ederim, selamlarımı söyleyin. Aleksandra Mihailovna'ya da her şeyi hatırlatınız. Perşembe akşamı Chopin'in baladı çalınırken diledikleri şeyin gerçekleşmesini bütün yüreğimle desteklediğimi söyleyiniz. Yeter. Zaten hatırlayacaklar. Saygılar sunarım. General Ivolgin ve Prens Mışkin. Kadına güven gelmişti. Unutmam efendim diye onları selamladı. General merdivenden hala soğumamış bir istekle iniyor. Onları evde bulamadıklarına ve prensin bu kadar sevimli bir ahbaplıktan yoksun kaldığına yakınıyordu. Biliyor musunuz azizim, ben ruhça şairim. Farkına vardınız mı bunun? Sonra birdenbire sözü çevirerek, ama biz sanırım yanlış yere gittik. Şimdi hatırladım. Sokoloviçler başka evde oturuyorlar. Üstelik bu aralık Moskova'da onlar. Evet, biraz yanıldım ama önemi yok. Prens neşesizce, yalnız şunu söyler misiniz bana, dedi. Sizden umudumu kesip oraya yalnız mı gitsem? Umudunuzu kesmek mi? Yalnız mı? Bu da nereden çıktı? Bu ailenin geleceğiyle yakından ilgili bir girişimim olacaktı. Siz Ivolgin'i tanımadınız daha genç dostum. Ivolgin demek duvar demektir. İlk olarak hizmete başladığım süvari bölüğünde ha duvara sırt vermişsin ha Ivolgin'e derlerdi. Yalnız daha önce yolumuzun üstünde geçirdiğim felaket ve ıstırap yıllarından sonra ruhuma sığınak olan bir eve uğrayıverelim. Yine mi bir yere uğrayacaksınız? Hayır. Eski emir subaylarından aynı zamanda arkadaşım ölü yüzbaşı Terentyev'in karısına gitmek istiyorum. Orada yani yüzbaşının karısında ruh bakımından canlanıyorum. Oraya bütün hayat ve aile dertlerini götürürüm. Bugün de manen büyük bir yük altında olduğum için. Sanırım az önce sizi rahatsız etmekle aptallık ettim, dedi prens. Şimdi de sizin. Hadi hoşça kalın. General telaşlandı. Ama sizi böyle nasıl bırakırım genç dostum? Budul kadın bir aile anasıdır. Onun kalbinden kopan sesler bütün varlığımda yankılar uyandırıyor. 5 dakika bir uğrayacağız o kadar. O eve dilediğim gibi girer çıkarım. Kendi evimden farksız. Hem biraz yıkanır üstüme çeki düzen veririm. Sonra arabaya atladığımız gibi büyük tiyatroya doğru yollanırız. Emin olun size bu gece ihtiyacım var. İşte o eve geldik. Aa, sen de mi buradasın Kolya? Marfa Borisovna evde mi? Yoksa sen de mi yeni geliyorsun? Kapının önünde onları karşılayan Kolya, ben çoktandır buradayım, dedi. İpolit fenalaştı. Sabahtan beri yatıyordu. Oyun kağıdı almak için bakkala kadar inmiştim. Marfa Borisovna sizi bekliyor. O aralık Kolya babasının yürüyüşünü ve duruşunu fark etti. Aman baba, pek de şey olmuşsunuz. Hadi gidelim. Kolya ile karşılaşmaları prensi bir dakika için generalle birlikte Marfa Borisovna'nın evine kadar gitmek zorunda bıraktı. Kolya ona gerekliydi. Generali ne olursa olsun bırakmaya karar vermişti. Hatta onunla yola çıktığı için bir türlü kendini bağışlayamıyordu. Arka merdivenden çıka çıka 4. kata vardılar. Kolya yolda, prensi tanıştırmak mı istiyorsunuz? Diye sordu. Evet canım, tanıştırmak istiyorum. General Ivolgin'le Prens Mışkin. Şey, Marfa Borisovna nasıl? Bence hiç gitmeseniz daha iyi olacak baba. Çiğ çiğ yiyecek sizi. 3 gün ortalarda yoktunuz. Kadıncağız para bekliyor. Para için söz vermiştiniz. Her zaman böylesiniz. Şimdi ayıklayın bakalım pirincin taşını. 4. katta basık bir kapının önünde durdular. General cesaretini kaybetmiş gibiydi. Prensi öne sürüyordu. Ben burada kalayım, sürpriz yapmak istiyorum, diye mırıldandı. Önce Kolya girdi. 40 yaşlarında düzgün ve allığa bulanmış, örgülü saçlı bir kadın kapıda göründü. Üstünde hırka, ayağında terlik vardı. Generalin sürprizi suya düştü. Kadın onu görür görmez, ''Geldin mi aşağılık hain adam? İçim söylüyordu zaten geleceğini.'' diye bağırmaya başladı. General saf saf gülümsedi. ''Girelim efendim, önemi yok bunun.'' Ama bu dediği kadar önemsiz değildi. Karanlık, basık holden dar bir odaya girdiler. Odanın bütün eşyası 6 hasır sandalye ile 2 oyun masasından oluşuyordu. Onlar odaya girer girmez ev sahibi her zamanki gibi ağlamaklı sesiyle ''Hiç utanma yok mu sende?'' diye devam etti. ''Barbar ailemin baş belası, zalim, canavar adam. Soyup soğana çevirdin beni, iliklerimi kuruttun. Yine de memnun değilsin. Senden daha neler çekeceğim, utanmaz, arlanmaz adam.'' General şaşkına dönmüş titriyordu. ''Marfa Borisovna, Marfa Borisovna, bu Prens Mışkin, General Ivolgin ve Prens Mışkin.'' Yüzbaşının karısı ansızın prense döndü. İnanır mısınız dedi. İnanır mısınız? Bu utanmaz adam öksüz çocuklarıma bile acımadı. Nemiz var, nemiz yoksa çaldı. Her şeyimizi götürüp sattı ya da rehine verdi. Elimize hiçbir şey bırakmadı. Ne yapayım ben senin teminat mektuplarını dala verici vicdansız adam. Konuşsana hileci, konuşsana doymak bilmez miydi? Neyle? Öksüz çocuklarımı neyle doyurayım? Kalkmış gelmiş ayakta duracak hali yok. Nedir benim suçum ulu tanrım? Bir şeyler söyle. Alçak, aşağılık, madrabas herif. General bunlara karşılık vermeye pek niyetli görünmüyordu. Al şu 25 rubleyi Marfa Borisovna. Soylu dostumun yardımıyla ancak bu kadar elimden geliyor. Ah prens, ne korkunç yanılma bu. Hayat böyle işte. Artık benim kusuruma bakmazsınız. Hiç halim kalmadı. General odanın ortasında durmuş, sağa solu başıyla selamlayarak konuşuyordu. Hiç halim yok. Lenoçka, yavrum, bana bir yastık. 8 yaşlarında bir kız olan Lenoçka koşarak bir yastık getirdi. Muşamba kaplı, sert, yırtık kanepenin üstüne koydu. General bir şeyler daha söylemek niyetiyle oturdu. Ama kanepeye oturur oturmaz yana eğildi. Duvara dönerek deliksiz bir uykuya daldı. Marfa Borisovna resmi ve kederli bir tavırla prense oyun masasının yanındaki sandalyeyi gösterdi. Kendisi de karşısına geçti. Sağ yanağını eline dayadı, prense bakarak sessizce göz geçirmeye başladı. En büyükleri Lenoçka olan, ikisi kız, biri oğlan, 3 çocuk masaya yaklaştılar. Onlar da ellerini masaya dayadılar ve dikkatle prensi seyretmeye koyuldular. Öbür odadan Kolya geldi. Prens, "Size burada rastladığıma çok sevindim Kolya," dedi. "Bana bir yardımda bulunabilir misiniz? Mutlaka Nastasya Filipovna'ya gitmem gerekiyor." Ardalyan Oleksandroviç'e rica etmiştim ama onda hayır kalmadı. Beni oraya kadar siz götürün çünkü ne yolu ne sokakları biliyorum. Gerçi adresi var, büyük tiyatronun yanında, Mitod Zevan'ın evi. Nastasya Filipovna mı? Size doğrusunu söyleyeyim. Ne o büyük tiyatronun yanında oturur ne de babamın şimdiye kadar onun evine gitmişliği var. Onun ipiyle kuyuya inmeniz garip doğrusu. Nastasya Filipovna Vladimirskaya sokağı yanında 5 yol ağzında oturur. Buraya pek uzak değil. Hemen mi gitmek istiyorsunuz? Şimdi saat 9.30. Buyurun götüreyim sizi. Prens ve Kolya hemen çıktılar. Yazık ki prensin araba tutacak parası bile yoktu. Yaya gitmeleri gerekiyordu. Kolya, sizi Hipolit'le tanıştırmak isterdim dedi. Şu hırkalı yüzbaşı karısının büyük oğludur. Öbür odadaydı. Rahatsız, bütün gün yataktaymış. Yalnız son derece garip yaratılışlıdır. Sizin böyle bir zamanda evlerine gelmiş olmanızdan utanacağını düşünmüştüm. Ben onun kadar utanç duymuyorum. Çünkü benimki babam, onunsa annesi. Arada fark var. Böyle durumlar erkek cinsine leke sürmüyor. Yine de böyle haller için cinsiyet üstünlüğü bir kör inançtan başka şey olmasa gerek. Hipolit yaman delikanlıdır. Ama bazı garip düşünceleri vardır. Verem diyordunuz. Öyle sanırım. Keşke bir an önce ölse. Onun yerinde olsam %100 ölmek isterdim. Kardeşlerine acıyor. Hani küçüklere. Yeteri kadar paramız olsa onunla ayrı bir eve çıkar, ailelerimizle ilişkimizi keserdik. Hep bunu hayal eder dururuz. Biliyor musunuz? Az önce ona sizin olayı anlattım. Pek kızdı. Yediği tokadı bağışlayıp karşısındakini düelloya çağırmayan adam alçaktır dedi. Sinirleri çok bozuk. Üstüne varmadım. Demek Nastasya Filipovna hemen sizi evine çağırdı öyle mi? Yok, çağırmadı. Öyleyse nasıl gidiyorsunuz? Kolya bunu bağırarak söyledi. Sokağın ortasında duraladı. Hem de üstünüze bu elbiseyle. Bu resmi bir toplantı. Vallahi nasıl gideceğimi ben de bilemiyorum. Kabul ederlerse ne ala. Etmezlerse talihimize küseriz. Elbise bakımından yapılacak bir şey yok. İş için mi gidiyorsunuz? Yalnızca kibarlar aleminde purpaserle temsil için mi? Dipnot, vakit geçirmek için. Hayır, aslında ben, yani iş için. Açıklaması biraz güç ama. Ne işi olduğu beni ilgilendirmez. Benim için önemlisi sizin dilber kamelyalar, generaller, faizciler çevresine kabul edilmeyi bir amacınız olduğu için istemenizdir. Böyle olmasaydı, kusura bakmayın ama sizi alaya alacak, aşağı görecektim. Bunlar arasında namuslu insan çok azdır. Saygı duyulacak kimse yok gibidir. İster istemez herkesi küçük görürsün. Oysa hepsi de kendilerine saygı gösterilmesini isterler. Başta da var ya. Farkına vardınız mı prens? Bizim yüzyıl hep serüven düşkün insanlarla dolu. Hem de bunların çoğu Rusya'mızda, güzel yurdumuzda. Bu Bu neden böyle oldu? Akıl erdiremiyorum. Bir zamanlar her şey düzenindeymiş. Bir de şimdi bakın. Zaten herkesin yazıp söylediği de bu. Herkes bizi suçluyor. Biz de kendi kendimizi suçlamakta yarışıyoruz. Başta ana babalar eski ahlak kurallarına sırt çevirerek inkarcı bir yol tutturuyorlar. Geçenlerde basından bir babanın oğluna para kazanmak için hiçbir engel tanımaması yolunda öğüt verdiğini öğrendik. Şu bizim generale bakın ne hallere düştü. Yine de bence namuslu adamdır bizim general. İnanın öyle. Çünkü derbederlik ve şarap. Vallahi öyle. Ona acıyorum ama söylemeye korkuyorum. Çünkü herkes gülüyor. Gerçekten yazık. Akıllı denilen kimseler ne sanki? Hepsi faizci, baştan başa. İpolit tefeciliği doğru buluyor. Bu da gerekli diyor. Ekonomik sarsıntı, bilmem ne gibi alçalma ve yükselmeler yerin dibine batsın hepsi. Ona içerliyorum ama çocuğun hırslı oluşuna da hak veriyorum. Düşünün bir kere. Annesi, şu yüzbaşı karısı bizim generalden para alıyor. Sonra da ona faiz karşılığı veriyor. Ayıp değil mi? Biliyor musunuz benim annem de yani Nina Alexandrovna da general karısı. İpolit'e para, elbise, çamaşır gibi şeyler verip yardım ediyor. Arada bir İpolit aracılığıyla küçüklere de şunu bunu gönderiyor. Annelerinden çocuklara hayır yok. Varya da yardım ediyor. Gördünüz mü? Bir de namuslu doğru dürüst insan yok. Herkes tefeci diyordunuz. İşte dürüst insanlar. Annenizle Varya ablanız. Böyle bir durumda bu şekilde yardımda bulunmak manevi yapının sağlamlığını göstermez mi? Varya bunu onur düşkünlüğünden annesinden aşağı kalmamakla övünmek için yapıyor. Ama anneminki gerçekten. Ona saygım var. Saygım var ve hak veriyorum ona. İpolit de ona sevgi besliyor. Oysa şimdi onun bütün varlığı hırs ve hınç dolu. Önceleri annemin davranışıyla alay ediyor, hareketini alçakça buluyordu. Şimdi arada bir o bile bu harekete katılıyor. Demek siz bunu bir kuvvet olarak görüyorsunuz. Bunu aklımda tutacağım. Ganya bilmiyor. Bilseydi o buna gösteri derdi. Prens düşünceli düşünceli. Ganya bilmiyor mu? Dedi. Onun daha bilmediği çok şey var. Biliyor musunuz prens? Çok beğeniyorum sizi. Bugünkü olay aklımdan çıkmıyor. Ben de sizi sevdim Kolya. Bana bakın prens, burada nasıl yaşamak niyetindesiniz? Yakında kendime bazı işler bulup az buçuk kazanmaya başlayacağım. İsterseniz siz, ben, İpolit hep birlikte bir ev tutarız. Generali de yanımıza konuk olarak alırız. Sevinirim. Ama daha durun bakalım. Ben şimdi çok üzgünüm. Ne? Geldik mi? Bu evde mi? Giriş dehşet, kapıcıda. Bakalım nereye varacak bunun sonu Kolya? Prens ne yapacağını şaşırmış duruyordu. Yarın anlatırsınız. Cesaretsizliğe kapılmayın. Tanrı yardımcınız olsun. Çünkü benim görüşlerim de tıpkı sizinkilere uyuyor. Hadi hoşça kalın. Ben yine oraya dönüyorum. İpolit'e de anlatacağım. Kabul edileceğinizden hiç kuşkunuz olmasın. Tersini düşünmeyin bile. Nastasya Filipovna benzeri olmayan bir kadındır. Bu merdivenden birinci kata çıkın. Kapıcı gösterir size.